Ayrım 13. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Personel Başkanlığı Aday Memurların Temel Eğitim Ders Notları 1. Sayfa 161. 5. Memurlara Tanınmış Genel Haklar. Devlet memurlarının hukuki statüsü kanunlarda düzenlenmiştir. Bu düzenleme sonucunda memurlara bir takım haklar tanınmıştır. Bu haklar, memurların kamu görevlerini gereği gibi yerine getirebilmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. Genel haklar, Devlet Memurları Kanunu'nun ayrı bir bölümünde maddeler halinde sayılmakta ve açıklanmaktadır. Buna göre, memurlara sağlanan başlıca haklar arasında, uygulamayı isteme hakkı, güvenlik, emeklilik, izin, çekilme, müracaat, şikayet ve dava açma, sendika kurma, kovuşturma ve yargılama ile isnat ve iftiralara karşı koruma hakları sayılabilir. Bunlar aşağıda kısaca açıklanmıştır. A. Uygulamayı isteme hakkı. Devlet memurları, Devlet Memurları Kanunu ve bu kanuna dayanılarak yayımlanan tüzük ve yönetmeliklere göre belirlenmiş yürürlükteki hükümlerin kendileri hakkında aynen uygulanmasını istemek hakkına sahiptir. Buna, memurluk statüsüne ilişkin kuralların kendilerine uygulanmasını isteme hakkı da denir. B. Güvenlik. Devlet memurlarının kanunda yazılı haller dışında memurluğuna son verilememekle, aylık ve diğer hakları elinden alınamamaktadır. Bu, onların görevlerini belli bir güvenlik ortamında yerine getirilebilmeleri için gereklidir. Böylece hem kamu hizmeti hem de onu yerine getiren devlet memuru korunmuş olmaktadır. Esasen, memurluk bir meslek olduğuna göre bu mesleğin mensuplarına belli şartlar altında hizmet güvenliği sağlanması doğaldır. Devlet memurluğu ancak aşağıdaki durumlarda sona erer. Devlet memurluğundan çıkarılma ya da göreve son vermeyi gerektiren bir ceza ya da disiplin suçunun işlenmesi, memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması ya da memuriyeti sırasında bu şartlardan birini kaybetmesi, memurluktan çekilme ya da çekilmiş sayılması, istek, yaş haddi, malullük ve özlük dosyası sebeplerinden biriyle emekliye ayrılması, ölüm. Görevden uzaklaştırma, devlet memurluğunu sona erdiren bir durum olmayıp, devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği hallerde görevi başında kalmasında sakınca görülecek memurlar hakkında alınan ihtiyati bir tedbirdir. Görevden uzaklaştırılan ve göreviyle ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan devlet memurlarına bu süre içerisinde aylıklarının 1/3 ödenir. Görevden uzaklaştırılan memurlar, 657 sayılı kanunun öngördüğü sosyal hak ve yardımlardan faydalanmaya devam ederler. C. Çekilme. Memurun istediği zaman belirtilen şart ve esaslara göre memurluktan çekilmesi, istifa etmesi, Devlet Memurları Kanunu'nda bir hak olarak düzenlenmiştir. Çekilme, aynı zamanda memurluğun sona ermesidir. Bu hak, anayasanın kabul ettiği çalışma özgürlüğünün doğal bir sonucu olarak kabul edilmektedir. Memurun çekilmesinde esas olan yazılı istekte bulunmasıdır. Ancak kabul edilir mazereti olmaksızın görevin kesintisiz en az 10 gün süreyle terk edilmesi halinde yazılı müracaat şartı aranmaksızın memurun çekilmiş olduğu kabul edilir. Kanunda belirtilen şartlar çerçevesinde çekilen memurlar duruma göre en az 6 ay ile 3 yıl arası süre geçmedikçe memuriyete tekrar alınmazlar. Olağanüstü yönetim hallerinde usulüne uygun olarak çekilmeyen memurlar hiçbir surette tekrar devlet memurluğuna alınamazlar. Ç. Emeklilik. Devlet Memurları Kanunu, memurun devlet için harcadığı uzun hizmet yıllarından sonra sahip olduğu emeklilik hakkını tescil ve teyit etmektedir. Emeklilik, devlet memurluğunun temel haklarından kabul edilmektedir. Emeklilik hakkı, özel kanunu ile belirlenen koşullara göre belirli hizmet yılı ve yaş sınırının tamamlamış olunmasına bağlanmıştır. D. Müracaat, şikayet ve dava açma. Devlet memurları, kurumları ile ilgili resmi ve kişisel işlerden dolayı müracaat, amirleri ve kurumları tarafından kendilerine uygulanan idari eylem ve işlemlerden dolayı da şikayet ve dava açma hakkına sahiptir. Buna göre, memurlar üstlerine gerek kişisel, gerek yönetimin işleyişiyle ilgili konularda şikayette bulunabilirler. Müracaat ve şikayetler, söz veya yazı ile en yakın amirden başlayarak silsile yolu ile şikayet edilen amirler atlanarak yapılır. Şikayet haklarını kullanan devlet memurlarına şikayetlerinden dolayı bir ceza verilmez. Ancak şikayet haklarını belirlenen usul ve esaslara aykırı surette kullananlar veya her ne surette olursa olsun bu haklarını kullanırken suç işleyenler bu eylem ve işlemlerinden sorumludur. Bu sebeple hiçbir memur gereksiz yerde ve şekilde müracaat hakkını kullanmamalıdır. E. Kovuşturma ve yargılama. Devlet Memurları Kanunu, memurların görevleriyle ilgili suçlardan dolayı haklarında soruşturma ve kovuşturma yapılmasını ve dava açılmasını özel hükümlere tabi kılmıştır. Memurların suçları ve yargılanmalarını düzenleyen iki özel kanun bulunmaktadır. Bunlardan biri, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanun, diğeri ise mal bildiriminde bulunulması, rüşvet ve yolsuzluklarla mücadele kanunudur. F. İsnat ve iftiralara karşı koruma. Memurlar, kamu hizmetlerini yürütürken bazı kişilerin haksız ve yasal olmayan taleplerine hizmet etmemelerine karşı, bu kişiler tarafından gareze dayalı tertip ve isnat edilen iftira ve hakaretlerden temiz ve dürüst memurların korunması amacıyla Devlet Memurları Kanunu'nda düzenleme yapılmıştır. Buna göre, memurlar hakkındaki ihbar ve şikayetlerin kötülük veya düşmanlık etmeye yönelik veya soyut, kanıtsız olduğu ve onur kırmak için yapıldığı soruşturma veya yargılamanın sonucunda tespit edildiği takdirde, merkezde kurumun en büyük amiri, illerde valiler, isnatta bulunanlar hakkında kamu davasının açılmasını Cumhuriyet Savcılığından isterler. Böylece memur, asılsız ihbar ve şikayetlere karşı koruma altına alınmıştır. G. Sendika kurma. Devlet memurlarının anayasada ve 4688 sayılı kamu görevlileri sendikaları ve toplu sözleşme kanununda belirtilen hükümler uyarınca sendikalar ve üst kuruluşlarını kurmaları ve bunlara üye olmaları mümkündür. Anayasa, sendikalar ve üst kuruluşların üyeleri adına yargı mercilerine başvurmalarını ve idareyle amaçları doğrultusunda toplu sözleşme yapabilmelerine olanak sağlamıştır. Yumuşak G. İzin. Günlük çalışma saatlerinde işlerinin başında bulunmakla ödevli memurlara izin hakkı tanınmıştır. Bu izinler yıllık izin, mazeret izni, evlenme, doğum ve ölüm hallerinde izin, hastalık izni, aylıksız izin, silah altına alınma halinde izin, sağlık izni, yurt dışında yetiştirme iznidir. 1. Yıllık izin. Yıllık izinler amirin uygun bulacağı zamanlarda toptan ve ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Bu takdirde önceki yıla ait kullanılmamış izin hakları düşer. Memurların yıllık izin süresi, hizmeti 1-10 yıl olanlar için 10 yıl dahil 20, hizmeti 10 yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatilinde izinli sayılırlar. Bunlara mazeret ve hastalık izni dışında ayrıca yıllık izin verilmemektedir. 2. Mazeret izni. Devlet memurlarına merkezde atamaya yetkili amir, ilde vali, ilçede kaymakam ve yurt dışında diplomatik misyon şefi tarafından birim amirinin muvafakatı ile bir yıl içerisinde toptan veya bölümler halinde mazeretleri sebebiyle memurlara 10 gün izin verilebilir. Zaruret halinde öğretmenler hariç olmak üzere aynı usulle 10 gün daha mazeret izni verilebilir. Bu takdirde ikinci kez verilen bu izin yıllık izinden düşülür. 3. Evlenme, doğum ve ölüm hallerinde verilecek mazeret izni. Memura isteği üzerine kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin annesinin, babasının ve kardeşinin ölümü halinde 7 gün izin verilir. Kadın memura doğumdan önce 8, doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda doğum öncesi 8 haftalık analık izni süresine 2 hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden 8 hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporu ile belgeleyen kadın memur, isteği halinde doğumdan önceki 3 haftaya kadar kurumunda çalışabilir. Bu durumda doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir. Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü halinde isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir. Erkek memura eşinin doğum yapması sebebiyle isteği üzerine 10 gün babalık izni verilir. Kadın memura çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitimin tarihinden itibaren ilk 6 ayda günde 3 saat, ikinci 6 ayda günde 1,5 saat süt izni verilir. Başlayalım. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda kadın memurun tercihi esastır. 4. Hastalık ve refakat izni. Memura aylık ve özlük hakları korunarak verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı halinde 18 aya kadar, diğer hastalık hallerinde ise 12 aya kadar izin verilir. Memurların hastalıkları sebebiyle yataklı tedavi durumlarında yatarak gördükleri tedavi süreleri, hastalık izinlerine ait sürelerin hesabında dikkate alınır. Azami hastalık izni süreleri kadar izin verilen memurun bu iznin sonunda işe başlayabilmesi için iyileştiğine dair raporu, yurt dışındaki memurlar için mahalli usule göre verilecek raporu ibraz etmesi zorunludur. İzin süresinin sonunda hastalığının devam ettiği resmi sağlık kurulu raporu ile tespit edilen memurun izni, hastalık izni için belirtilmiş olan süreler kadar uzatılır. Bu sürenin sonunda da iyileşemeyen memur hakkında emeklilik hükümleri uygulanır. Bunlardan gerekli sağlık şartlarını yeniden kazandıkları resmi sağlık kurullarınca tespit edilen ve emeklilik hakkını elde etmemiş olanlar, yeniden memuriyete dönmek istemeleri halinde niteliklerine uygun kadrolara öncelikle atanırlar. Görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya veya saldırıya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan memur, iyileşinceye kadar izinli sayılır. İzin sürelerinin sonunda hastalıklarının devam ettiği resmi sağlık kurullarının raporu ile tespit edilenlerin izinleri bir katına kadar uzatılır. Bu süreler sonunda da iyileşemeyen memurlar hakkında emeklilik hükümleri uygulanır. Bunlardan gerekli sağlık şartlarını yeniden kazandıkları resmi sağlık kurullarınca tespit edilenler tekrar görev isterlerse eski derece ve niteliklerine uygun görevlere öncelikle atanırlar. Hastalık izinlerinin süresi kullanmakta oldukları yıllık izin süresinden fazla olan memurlar hastalık izinlerinin bitimlerinde görevlerine başlarlar. Hastalık raporlarının hangi hallerde hangi hekimler veya sağlık kurulları tarafından verileceği ve süreleriyle bu konuya ilişkin diğer hususlar Sağlık, Maliye ve Dışişleri Bakanlıkları ile Sosyal Güvenlik Kurumu'nun görüşleri alınarak Devlet Personel Başkanlığı'nca hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir. Ayrıca memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayati tehlikeye girecek olan ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hallerinde bu hallerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla aylık ve özlük hakları korunarak 3 aya kadar refakat izni verilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır. 5. Sağlık izni. Devlet Memurları Kanunu'na göre hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele her yıl yıllık izinlerine ek olarak bir aylık sağlık izni verilir. 6. Aylıksız izin. Devlet Memurları Kanunu'na göre aylıksız izin verilebilecek durumlar şunlardır. Memura refakat izninin bitiminden itibaren sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi şartıyla istekleri üzerine 18 aya kadar aylıksız izin verilebilir. Doğum yapan memura verilen analık izni süresinin bitiminden, eşi doğum yapan memura ise doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine 24 aya kadar aylıksız izin verilir. 3 yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile, memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi halinde memur olan eşlerine, çocuğun ana ve babasının rızasının kesinleştiği tarihten veya vesayet dairelerinin izin verme tarihinden itibaren istekleri üzerine 24 aya kadar aylıksız izin verilir. Evlat edinen her iki eşin memur olması durumunda bu süre, eşlerin talebi üzerine 24 aylık süreyi geçmeyecek şekilde birbirini izleyen iki bölüm halinde eşlere kullandırılabilir. Yabancı memleketlerin resmi kurumları veya uluslararası kuruluşlarca kurumlarının muvafakati ile görev alacak memurlara, ilgili bakanın onayı ile her 3 yılda bir bakan onayı yenilenmek kaydıyla memuriyete süresince yabancı memleketlerin resmi kurumlarında 10 yıla, uluslararası kuruluşlarca da 21 yıla kadar aylıksız izin verilebilir. DMK M77. Özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kendilerine aylıksız izin verilenler de dahil olmak üzere burslu olarak ya da bütçe imkanları ile yetiştirilmek üzere yurt dışına gönderilen veya sürekli göreve yurt içinde ya da yurt dışında atanan veya en az 6 ay süreyle yurt dışında geçici olarak görevlendirilen memurlar veya diğer personel kanunlarına tabi olanlar ile yurt dışına kamu kurumlarınca gönderilmiş olan öğrencilerin memur olan eşleri ile Devlet Memurları Kanunu'nun 77. maddesine göre izin verilenlerin memur olan eşlerine görev veya öğrenim süresi içinde aylıksız izin verilebilir. Memura yıllık izinde esas alınan süreler itibariyle 5 hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği halinde memuriyeti boyunca en fazla 2 defada olmak üzere toplam 1 yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Ancak sıkı yönetim, olağanüstü hal veya genel hayata müessir afet hali ilan edilen bölgelerde belli bir süre görev yapmak üzere zorunlu olarak sürekli görevle atananlar hakkında bu bölgelerdeki görev süreleri içinde bu izin verilmez. Aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazereti gerektiren sebebin ortadan kalkması halinde 10 gün içinde göreve dönülmesi zorunludur. Aylıksız izin süresinin bitiminde veya mazeret sebebinin kalkmasını izleyen 10 gün içinde görevine dönmeyenler memuriyetten çekilmiş sayılırlar. 7. Silah altına alınma halinde verilecek aylıksız izin. Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar, askerlik süresince görev yerleri saklı kalmak suretiyle aylıksız izinli sayılırlar. Bunlardan askerlik görevini tamamlayıp memuriyete dönmek isteyenler, terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde kurumlarına başvurmak, kurumları da başvuru tarihinden itibaren 30 gün içinde ilgilileri göreve başlatmak zorundadır. Barışta ve seferde muvazzaflık hizmeti dışında silah altına alınan memurlar, silah altında bulundukları sürece izinli sayılırlar. Bu süre içinde kademe ilerlemesi, derece yükselmesi devam eder. Terhislerinden sonra boş kadro bulunması şartıyla silah altında geçen süreleri, yükselecekleri üst derecenin kademelerinde değerlendirilir. 8. Yurt dışında yetiştirilme izni. Devlet Memurları Kanunu'na göre asli memur olarak atanmış olan ve en az 3 yıl hizmeti bulunan devlet memurlarından mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini arttırmak ve staj yapmak üzere yetiştirilmek amacıyla yurt dışına gönderilecek devlet memurları hakkında yönetmelik hükümleri çerçevesinde yabancı ülkelere gönderilenlere en çok 2 yıla kadar izin verilebilir. Bu sürenin gerektiğinde en çok 1 kat 4 yıl uzatılabilmesi mümkündür. Bunlar kadrolarında bırakılırlar. Bunların kademe ilerlemeleri, emeklilik ve diğer bütün hakları ile yükümlülükleri devam eder. İzin bitiminde yol süresi hariç 15 gün içinde görevlerine dönmek zorundadırlar. Ayrıca devlet memurlarından 7163 sayılı kanuna göre Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün kamu yönetimi uzmanlık programlarına devam etme hakkını elde etmiş olanlara kurumlarınca öğrenim süresi kadar izin verilir. 6. Memurlar için konan yasaklar. Devlet Memurları Kanunu'nda memurlar için aşağıda açıklanan yasaklar getirilmiştir. A. Toplu eylem ve hareketlerde bulunma yasağı. Devlet memurlarının kamu hizmetlerini aksatacak şekilde memurluktan kasıtlı olarak birlikte çekilmeleri veya görevlerine gelmemeleri veya görevlerine gelip de devlet hizmetlerinin ve işlerinin yavaşlatılması veya aksatılması sonucu doğuracak eylem ve hareketlerde bulunmaları yasaktır. Kamu hizmetini aksatacak şekilde memurluktan kasıtlı olarak birlikte çekilme eyleminin cezası ise devlet memurluğundan çıkarmadır. B. Grev yasağı. Devlet Memurları Kanunu, memurların grev kararı vermelerini, grev düzenlemelerini ve ilan etmelerini, bu yolda propaganda yapmalarını, herhangi bir greve veya grev teşebbüsüne katılmalarını, grevi desteklemeleri veya teşvik etmelerini yasaklamıştır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası sadece işçiler için grev hakkını tanımıştır. Grev yasağına uymayan devlet memurları hakkında devlet memurluğundan çıkarma cezası öngörülmüştür. C. Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı. Devlet memurları Türk Ticaret Kanunu'na göre tacir veya esnaf sayılmalarını gerektiren faaliyetlerde bulunamazlar. Bunlar, ticaret ve sanayi kuruluşlarında görev alamayacakları gibi, ticari mümessil veya ticari vekil veya kolektif şirketlerde ortak veya komandit şirketlerde komandite olarak ortak olamazlar. Memurlar, mesleki faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamaz, gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir iş yerinde veya vakıf üniversitelerinde çalışamazlar. Ancak memurların üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve kanunla kurulmuş yardım sandıklarının yönetim, denetim ve disiplin kurulları üyelikleri görevleri, özel kanunlarda belirtilen görevlerle kurumundan izin alınmak kaydıyla yapılan insani ve sosyal amaçlı gönüllü çalışmalar bu yasaklamanın dışında tutulmuştur. Görüldüğü gibi devlet memurlarının ticaret yapmaları ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmaları yasaklanmıştır. Devlet memurları kendileri için yasak olan faaliyetleri eşleri, velayeti veyahut vesayeti altındaki çocukları tarafından yapılması durumunda bunu 15 gün içerisinde kurumlarına bildirmekle yükümlü tutulmuşlardır. Devlet memurları kanununa göre kazanç getiren faaliyetlerde bulunmanın cezası kademe ilerlemesinin durdurulmasıdır. Ç. Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı. Devlet memurlarının doğrudan ya da aracı eliyle hediye istemeleri ve görevleri sırasında olmasa da menfaat sağlamak amacıyla hediye kabul etmeleri yasaktır. Devlet memurunun denetimi altında bulunan ya da kendi görevi ya da kurumu ile ilgili bir teşebbüsten hangi adla olursa olsun bir menfaat sağlaması da yasaklanmıştır. D. İkinci görev yasağı. Bu konu devlet memurları kanununda yasaklar hükmünde yer almamasına karşın bir yasak içermesi sebebiyle burada değerlendirilmektedir. Memur kural olarak tek bir kadro ile işgal edebilir. Ancak devlet memurları çok sınırlı bir şekilde ancak kanunlarda öngörülen ölçüde ücret karşılığı ikinci bir görev üstlenebilirler. Örneğin tabip, diş tabibi, kimyager, eczacı, avukat, adli tıp kurumu uzmanlıkları, veteriner ve öğretmenlere asli görevlerinin yanında ikinci bir görev verilebilmektedir. Bu ikinci bir görev genellikle idari bir görev olmaktadır. E. Gizli bilgileri açıklama yasağı. Memurlar görevlerinden ayrılmış bile olsalar, kamu hizmetleriyle ilgili gizli bilgileri yetkili bakanın yazılı izni olmadıkça açıklayamazlar. Bu yasağa uymayanlara verilecek ceza devlet memurluğundan çıkarmadır. F. Siyasi partilere girme yasağı. Devlet memurları kanunu memurların siyasal partilere girmesini, herhangi bir siyasal parti veya kişinin yarar veya zararını hedef tutan davranışta bulunmasını yasaklamıştır. Anayasanın 68. maddesinde de kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevliler ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlilerinin siyasal partilere giremeyecekleri belirtilmiştir. G. Basına bilgi ve demeç verme yasağı. Devlet memurları kamu görevleri hakkında basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi ve demeç veremezler. Bu konuda gerekli bilgi ancak bakanın yetkili kılacağı görevli tarafından verilebilir. Yetkili olmadığı halde bilgi ve demeç veren memurlar kınama cezası ile cezalandırılır. 7. Memur bilgi sistemi ve özlük dosyası. Memurlar Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası esas alınarak kurumlarınca tutulacak personel bilgi sistemine kaydolunurlar. Her memur için bir özlük dosyası tutulur. Özlük dosyasına memurun mesleki bilgileri, mal bildirimleri, varsa inceleme, soruşturma, denetim raporları, disiplin cezaları ile ödül ve başarı belgesi verilmesine ilişkin bilgi ve belgeler konur. Memurların başarı, yeterlilik ve ehliyetlerinin tespitinde, kademe ilerlemelerinde, derece yükselmelerinde, emekliye ayrılmalarında veya hizmetle ilişkilerinin kesilmesinde, hizmet gerekleri yanında özlük dosyaları göz önünde bulundurulur. Özlük dosyalarının tutulma esasları ile özlük dosyalarında yer alacak belgelere ilişkin usul ve esaslar Devlet Personel Başkanlığı'nca belirlenir. Devlet Personel Başkanlığı, kuruluş kanunlarına ve bütçe türlerine bağlı kalınmaksızın tüm kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilat yapılarına ve personeline ilişkin konularda gerekli gördüğü bilgi ve belgeleri kamu kurum ve kuruluşlarından talep eder. Kamu kurum ve kuruluşları bu bilgi ve belgeleri vermekle yükümlüdür. Kamu kurum ve kuruluşları, atama, yer değiştirme, görevde yükselme, ünvan değişikliği ve Devlet Personel Başkanlığı'nca belirlenecek diğer personel hareketlerini bildirmek zorundadır. 13. ayrımın sonu, sayfa 173.